Ayrım 11.
Joe dizlerinin arasına sarkıttığı maşayla dalgın dalgın parmaklıkların ardından ateşi karıştırmaya görsün. Ablam onun bu art niyetsiz davranışını öyle kesin kesin bir muhalefet olarak yorumluyordu ki atılıp maşayı kaptığı gibi bir köşeye atıyor, kocasının omzundan tutup sarsalıyordu. Hele bu konuşmaların bitişlerinde ille cinlerin başıma toplanırdı. Çünkü ablam durup dururken damdan düşercesine konuşmasını kesip esner ve gözü bana rastgele takılmışçasına şöyle bir bakarak ''Kalk bakayım, yettin artık'' derdi. ''Bu gecelik ömrümü tükettin yeter. Hadi yatağına.'' Duyan da yaşantımı didik didik etsinler diye onlara ben yalvarmışım sanırdı. Bu gidiş uzun zaman sürdü. Daha da süreceği benzerdi ya, günlerden bir gün misevişim. Eli omzumda gezinirken birdenbire durdu. ''Boylanıyorsun Pip'' diye eni konu hoşnutsuzlukla konuştu. Bunun elimde olmayan koşullardan doğan bir durum olduğunu ona düşünceli bir bakışla anlatmayı daha yerinde buldum. Misevişim başkaca bir şey demedi. Ne var ki az sonra gene durup bana baktı. Biraz daha yürümüştü ki gene duralayıp süzdü beni. Ondan sonra da yüzü asıldı, kaşları hafiften çatıldı. Bundan sonraki gelişimde gezimiz sona erip de onu tuvalet masasının başına bıraktığım zaman Miss Havisham parmaklarını sabırsızlıkla şaklatarak beni durdurdu. ''Şu senin demircinin adını gene söylesene bana.'' ''Joe Gargery efendim.'' ''Yanına çırak gireceğin usta bu, değil mi?'' ''Evet, Miss Havisham.'' ''Bir an önce olsun artık bu iş. Joe Gargery buraya gelip senin kağıtlarını da getirir mi dersin?'' Joe'nun böyle bir çağrıyı onur sayacağına inandığımı belirten laflar geveledim. ''Gelsin öyleyse. Hangi gün gelmesini istersiniz Miss Havisham?'' ''Bırak şimdi. Günleri bilmem ben. Yakında gelsin. Seni de birlikte getirsin.'' O akşam eve gidip de bu çağrıyı Joe'ya ilettiğimde ablam bundan önceki dönemlerin hiçbirinde görmediğimiz bir hışımla kamete kalktı. Joe ile bana onu çiğneyip geçebileceğimiz bir paspas mı sandığımızı, ne hakla paspas gibi kullandığımızı, kendi görüştüğümüz kişilerle görüştürmeyi ona neden layık görmediğimizi sordu. Bu tür sorulardan ürettiği çığları yuvarlayıp tükettikten sonra Joe'nun kafasına bir şamdan fırlatarak hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Derken eline faraşı alıp dokuma bez önlüğünü önüne taktı ki bu pek kötüye alametti. Var gücüyle ortalığı süpürmeye girişti. Bu kuru temizlemeyle de yetinmeyerek bu kez kovayla yer fırçasını aldı. Joe ile beni evimizden barkımızdan edip arka avluya attı. Biz orada tir tir titreye duralım. O evi tepeden tırnağa ov fırçaladı. Joe ile ben içeri girmeyi göze alabildiğimizde saat gecenin 10'u olmuştu. Bu kez ablam Joe'ya neden onu alacağı yerde zenci bir köle almadığını sordu. Joe buna hiç karşılık vermedi, zavallıcık. Yan sakallarını bükerek bana bakıyordu. O tasa dolu yılgın gözlerinde keşke öyle yapaymışım diyen bir bakış var gibiydi. Gerçekten daha karlı bir iş etmiş olurdum belki. 13. Daha ertesi gün Joe'nun benimle Miss Havisham'lara gelmek üzere bayramlıkları giydiğini görünce yüreğim sızladı. Ama elden ne gelir? Kendisi böyle bir günde ille gezmekliklerini giymenin zorunlu olduğuna inanmıştı. Gündelik iş kılığının ona çok daha yaraştığını söylemek bana düşmezdi. Hele onun salt benim için kendini böyle cendereye soktuğunu, yakalığının arkasını dimdik kaldırarak tepesindeki saçların ibik gibi kabarmasına yol açmasının salt benim hatırıma olduğunu bilmek ağzımı dilimi daha da bağlıyordu. Kahvaltı sırasında ablam da bizimle kasabaya geleceğini, Pamuk Cook amcalara ineceğini, kibar hanımefendilerimizle işimizi bitirdiğimizde gelip onu oradan alabileceğimizi bildirdi. Onun durumu böyle dile getirişini Joe'nun hiç de hayra yormadığını anladım. Joe dükkanını o günlüğüne kapattı, 40 yılda bir işinin başından ayrıldığı zamanlarda yaptığı üzere kapının üzerine tebeşirle yok diye tek bir hece, yanına da sözüm ona gittiği yönü belirten bir ok resmi çiziktirdi. Kasabaya yürüyerek gittik. Ablam başında kunduz kürkünden yapılma kocaman şapkası, elinde tek parmaklı eldivenleri, sırtında gezmelik atkısı, bir de günlük güneşlik bir günde olmasına bakmadan şemsiyesiyle en önden gidiyor, elindeki hasır sepeti içinde krallık mührü varmışçasına bir kurumla taşıyordu. Bu eşyaları yükünün ağırlığını belirtmek için mi yoksa caka satmak için mi taşıdığını kestiremiyorum ama bunun bir tür varlık gösterişi olduğunu sanıyorum. Kleopatra filan gibi ünlü kraliçelerin törenler gösteriler düzenleyerek tüm zenginliklerini, hazinelerini gözler önüne sermelerini andıran bir davranış. Pamuk Cook amcalara geldiğimizde ablam hemen içeri dalarak bizden ayrıldı. Saat öğleye yaklaştığında Joe ile ben de dosdoğru Miss Havisham'ın köşküne yollandık. Kapıyı her zamanki gibi Estella açtı. Estella görünür görünmez Joe da şapkasını çıkararak iki eliyle birden tartmaya başladı. Öyle bir dikkatle tartıyordu ki şapkanın ağırlığını gramı gramına bilmesini gerektiren çok ivedi bir neden var sanırdınız. Estella ise hiçbirimizi aldırmayarak önümüze düştü. Ezbere bildiğim yolu gösterdi bize. Ben onun arkasından yürüdüm, Joe en arkadan geliyordu. Uzun sofada dönüp arkama baktığım zaman Joe'nun hala şapkasını tartmakta olduğunu, ayaklarının ucuna basa basa uzun adımlarla peşimizden geldiğini gördüm. Estelle odaya ikimizin birden gireceğini söyleyince ben Joe'yu ceket kolunun yeninden tutarak Miss Havisham'ın karşısına çıkardım. Miss Havisham gene tuvalet masasının başında oturmaktaydı. Biz içeri girince hemen dönüp baktı. "Oo," dedi bakışlarını Joe'ya dikerek. "Bu çocuğun ablasının kocası oluyorsun, öyle mi?" Zavallı Joe, onun Joe olmaktan böylesine çıkabileceğini, görülmedik bir kuşa bu denli benzeyebileceğini rüyamda görsem inanmazdım. Tepesindeki o kabarık ibiği solucan beklercesine açılmış ağzıyla gık diyemeden kala kalmıştı. "Miss Havisham, bu çocuğun," dedi gene, "ablasının kocası oluyorsunuz, öyle mi?" İnsanı çileden çıkartan bir durumdu. Gel geyelim ne yapayım ki bütün konuşma boyunca Joe, Miss Havisham'a söyleyeceği şeyleri ille de dönüp bana söylemekte direndi. "Yani demek istediğim amacım şudur ki Pip," diye söze başladı. Hem zorlu bir davayı savunur hem de önemli bir sırrı paylaşır gibi konuşuyor, inceliğinden de yanına varılmıyordu. "Tutup ablanla evlendiğime göre o sırada da nasıl diyeyim, hani bekar bir adam olduğumu sana zahmet olmazsa söyleyebileceğine göre gayri ötesini sen çıkar dostum." "Miss Havisham, anlaşıldı," dedi. "Çocuğu büyüyünce yanına çırak almak amacıyla yetiştirdin, öyle mi Bay Gergeri?" Joe, "Biliyorsun Pipciğim, oldum olası dostuz biz," diye karşılık verdi. "Bana çırak olmaya gelince iki gözüm, ne alemler yapacağımızı tasarlayaraktan ikimizin de dört gözle beklediğimiz bir şeydi. Eğer kim bu işe bir sesini çıkarmışlığın olaydı, hani isli pisli olduğundan keri filan bir diyeceğin olaydı, elbette bir kolayına bakardık Pip." "Miss Havisham, çocuğun hiç isteksizlik belirttiği oldu mu?" diye sordu. "Mesleği seviyor mu?" Joe deminki sır ortaklığı, tartışma ve kibarlık bileşimini daha da koyultarak "Sen kendinin de çok iyi bildiğin gibi cancağızım," diye yanıtladı. "Sen de iple çekerdin bu işi. Bu umutla çarpardı yüreğin." Gözlerinin birden yepyeni bir buluşla parladığını gördüm. Babası için düzlüğü yazıtı bu durumu uydurmaya karar verdiğini o daha ağzını yeniden açmadan ben anlamıştım bile. Böyle idi kendisinin isteği. Bu umutla çarpar idi yüreği. Miss Havisham'la konuşması gerektiğini anlatmak için çırpınıp duruyordum ya, hepsi boşunaydı. Ben gizli el işaretleri yapıp kaşımı gözümü Miss Havisham'dan yana oynattıkça Joe tüm ağırlığını, içtenliğini, terbiyesini kullanarak benimle konuşmakta direniyordu. Miss Havisham, "Çocuğun kağıtları yanında mı?" diye sordu. Joe bu soruyu biraz mantıksız bulmuşçasına "Aman Pipciğim, cancağızım, şapkamın içine koyduğumu sanki kendi iki gözlerine görmemişsin. Böylelikle de elbet kim yanımda olduklarını bilmezmişsin gibi," diyerek kağıtları çıkardı. Sonra Miss Havisham'a değil de bana verdi. İyi yürekli, sevgili dost. Ondan ne yazık ki utanmıştım. Hele Estella'nın Miss Havisham'ın hemen arkasında durduğunu, gözlerinin hınzır bir gülüşle ışıldadığını görünce daha da yerin dibine geçtim. Kağıtları aldım, Miss Havisham'a verdim. Miss Havisham bu sözleşme kağıtlarını gözden geçirerek, "Çocuktan sermaye istemiyorsun değil mi?" diye sordu. "Joe," diye huysuzlandım çünkü Joe'dan hiç yanıt çıkmamıştı. "Neden hiçbir?" Joe sözümü gücenik bir sesle keserek, "Pip," dedi, "demek istediğim şu ki senle benim aramızda böyle bir konunun lafı olamaz. Çünkü benim hayır diyeceğimi bal gibi biliyorsunuz kendiniz. Hayır diyeceğimi sen bildikten keri benim öyle buyurmamın ne gereği var değil mi ya iki gözüm?" Miss Havisham Joe'dan yana şöyle bir göz attı. Joe'nun gerçek kişiliğini, kılığına, bu odadaki davranışlarına karşın umduğumdan çok daha iyi anlamış olduğu belliydi. Yanındaki masanın üstünden küçük bir kese alarak, "Pip burada çalıştığı sürede bir sermaye tutacak kadar para kazandı," dedi. "İşte hepsi burada. 25 tane altın var bu kesede. Pip, ustana ver bunu." Bu acayip odadaki acayip kadının karşısında aklını hepten kaçırmış gibi Joe, işin bu döneminde bile benimle konuşmaktan vazgeçmedi. "Çok açık ellisin Pip dostum," dedi. "Ne senden ne de başka hiçbir kimseden böyle bir şey beklediğim yoktuysa da aldım, öpüp başıma koydum, sağ olasın Pipciğim." Sonra Joe, "Şimdi iki gözüm," diye yeniden söze girişince birden her yanımı kan bastı. Sonra sırtımdan aşağı soğuk sular boşandı. Çünkü onun bu bildik çağrısıyla Miss Havisham'a seslendiğini sandım bir an için. "Şimdi iki gözüm uğurlu hayırlı olsun. Sağlıcakla alın teri döküp çalışmamız nasip olsun senle ben ikimiz Pipciğim. Senden ben cancağızım. Tanrı'nın izniyle hem kendi üzerlerimize hem de birbirimize karşı olan görevlerimizi yaparak senin bu cömert bağışını sağlayanlara da sağlayanların da içini rahat ettirmek amacıyla onlara bunun için hiçbir zaman, benim bunun hiçbir zaman Joe'nun korkunç bir çıkmaza sıkışıp kalmış olduğu anlaşılıyordu. Ne var ki büyük bir atılımla böyle bir şeyi dağlara taşlara diyerek kendi kendini bu çıkmazdan kurtarmak zaferini kazandı. Bu son sözlerin öyle tok, etkin bir tınlaması vardı ki Joe bunları bir kez daha yineledi. Miss Havisham güle güle Pip dedi. Yol gösteri Estella. Bir daha gelecek miyim Miss Havisham diye sordum. Hayır, bundan böyle Gargery'nin hizmetindesin. Gargery bir dakika, sana bir çift sözüm var. Böylece Miss Havisham ben dışarı çıktığım sırada Joe'yu geri çağırdı. Onun kesin bir sesle, burada çalıştığı sürece çocuktan hoşnut kaldım dediğini açıkça duydum. Bu kese de onun ödülüdür. Namuslu bir adam olduğunu bildiğimden bundan öte daha başka bir şey beklemeyeceğini de biliyorum. Joe'nun o odadan nasıl çıktığını hiçbir zaman kestiremedim. Bildiğim bir şey varsa sonunda çıktığı zaman merdivenden aşağı ineceğine dosdoğru yukarı yönelmesi, kulağı sağırlaşmış gibi bütün bağırış çağrışlarımı duymayışı, sonunda kendim gidip onu kolundan çekmek zorunda kalışımdır. Bir dakika sonra kendimizi dış kapının önünde bulduk. Kapı kilitlenmiş, Estella görünmez olmuştu. Gün ışığında gene ikimiz yalnız kaldığımız zaman Joe sırtını bir duvara verip bana dönerek ''Akıllara durgunluk verici'' dedi. Sonra orada durup durup ''Akıllara durgunluk verici'' diyerek öyle uzun zaman kaldı ki aklına gerçekten durgunluk gelmiş olduğundan korkmaya başladım. Neyse ki sonunda bu sözü genişleterek ''Pip, inan olsun sana, gerçekten akıllara durgunluk verici bir şey bu'' diyebildi. Böylece yavaş yavaş açıldı, dili çözüldü de oradan uzaklaşabildik. Böyle beyninden vurulmanın sonradan Joe'nun usuna yepyeni bir parlaklık kazandırmış olduğuna, Bay Pumblecook'lara dönerken içinden kurnazca, şeytanca bir düzen kurduğuna inanıyorum. Bu inancımın nedenini Bay Pumblecook'un oturma odasında olup bitenlerde aramak gerek. İçeri girdiğimizde ablamla o yere batasıcı amca bey karşılıklı çeneye dalmışlardı. Ablam hemen Joe ile bana dönerek, ''Aman efendim, aman'' dedi. ''Zaten aileleriniz nerelerde kaldınız ayol?'' Nasıl oldu da bizim gibi zavallı kulların yanına dönecek kadar burnunuzu kırabildiniz? Vallahi de şaştım, billahi de şaştım. Joe gözlerini bana dikip bir şeyler anımsamak istercesine şöyle bir kısarak, ''Miss Havisham pek üstünde durdu'' dedi. ''Ne dediydi Pip? Selam mıydı yoksa saygı mı?'' ''Saygılar'' dedi. Benim de aklımda öyle kalmış ya, ''Evet, Bayan J. Gargery'ye saygılarını iletelim'' diye pek üsteledi. Ablam saygıyla karnımız mı doyacakmış diye burun kıvırdı ya, hoşnut da kalmıştı. Joe gene belleğini yoklarmış gibi gözlerini kısarak bir de sağlık durumunu söylüyordu diye ekledi. Sağlık durumu keşke el verseymiş de ne olsaymış Pip. Sayın komşu hanımlarla görüşmek mutluluğuna dedim. Joe da görüşmek mutluluğuna erebilseymiş keşke diye sözlerini bitirdi. Derin bir soluk aldı. Şimdi iyice yumuşamış olan ablam amca beyden yana bakıp hafifçe gülümseyerek ''Ya öyleymiş demek'' diye söylendi. Bunu önceden belirse daha yakışık alırdı ya, neyse olsun da geç olsun, zarar yok. Peki Miss Havisham bizim Keloğlan'a ne verdi? ''Ona'' dedi Joe, ''hiçbir şey vermedi.'' Ablam tam patlamak üzere ağzını açmıştı ki Joe sözünün ardını getirdi. ''Miss Havisham vereceğini çocuğun yakınlarına verdi.'' Yakın demek istiyorsan bana kendisi dedi ki çocuğun ablası Bayan Joe Gergeri'nin eline verilsin istiyorum dedi. Tıpatıp böyle dedi işte. Bayan Joe Gergeri dedi. Sonra Joe düşünceli dalgın bir bakışla adımın Joe mu yoksa George mu olduğunu belki de bilmiyordu diye ekledi. Ablam amcadan yana baktı. Bay Pumblecook da koltuğunun tahtadan dirseklerini sıvazlayarak bütün bunları kendisi önceden biliyormuş gibilerden ablamı ve ateşe doğru baş salladı. Ablam bir kahkaha atarak kaç para verdi bakalım diye sordu. Bir düşünün, ablam resmen kahkahalar atıyordu. Joe, burada hazır bulunanlar 16'na ne buyururlar diye sordu. Ablam, zararsızdır buyururlar diye kestirip attı. Çok değilse de idare eder. Joe, oysa daha bile çok dedi. Pumblecook olacak o pis şarlatan da hemen baş sallamaya girişti. Gene koltuğunun dirseklerini sıvazlayarak... ''Evet, daha çok hanım abla'' dedi. Ablam, ''Yani, sakın bu'' diye söze başlamıştı. Amca bey, ''Tam üstüne bastın hanım abla'' dedi. ''Ama hele sabret biraz. Seni anlatmana bak Joseph. Ağzına sağlık oğlum, hele anlat sen.'' ''Burada hazır bulunanlar'' dedi Joe. ''20 altına ne buyururlar?'' ''Ablam, ne buyuracaklar, pek güzel derler elbet'' diye yanıtladı. Joe, ''Oysa 20 altından da çok'' dedi. Pambulkuk denilen o iki yüzlü alçak gene baş salladı. Herkese tepeden bakan bir gülüşle, 20'den de çok ya hanıma abla dedi. Gene bildin Joseph, susma, anlatmana bak. Joe, öyleyse sözünü balla kesip her şeyi söyleyeyim diyerek keseyi sevinçle ablama uzattı. Al sana tam 25 altın. Pambulkuk, dolandırıcıların bu en yüzsüzü, 25 altın ya hanım abla diye Joe'nun sözlerini yankıladı. Ayağa kalkıp ablamın elini sıkarak, senin saçını süpürge ettiğine göre hiç de çok değil bu para diye ekledi. Bu konudaki düşüncem sorulduğu zaman böyle demiştim zaten. Hanım ablaya çok değil dedim. Güle güle harca. Canavar bununla yetinseydi bile insanı delirtirdi ya, daha da ileri gidip beni kanadının altına almak numaralarına girişerek önceki küstahlıklarını gölgede bıraktı, eski terbiyesizliklerini mumla arattı. Beni dirseğimden kavrayarak, Joseph, hanım abla, şimdi bana bakın hele dedi. Ben öyle bir adamım ki bir işe başladım mı sonunu getiririm, hem de oyalanmadan. Bu çocuk da çıraklığa hemencecik başlamalı, hiç zaman geçirmeden. Ben yaptığım işleri böyle yaparım işte, hemen başlamalı çıraklığa, hemencecik. Ablam keseyi sımsıkı kavrayarak, Tanrı bilir ha, sana çok şey borçluyuz amca bey dedi. Tohum tüccarı olacak şeytan, siz beni bir kalem geçin dedi. Ne yapabildimse seve seve yaptım ben. Gel gelelim bu çocuğu bir an önce yerine yerleştirmek gerek. Bu işi ben yapacağım dedim ya size, doğrusu da bu. Yakınımızdaki belediyeye gittik. Yargıçların karşısına çıktık. Ben de böylece yasal yoldan Joe'nun yanına çırak girmiş oldum. Gittik dedim ama Pambulkuk amca yolda beni yan kesicilik yaparken ya da fitil ateşlerken yakalamış gibi iteleyip kakalayıp duruyordu. Öyle ki adliyede uyandırdığım genel izlenim suçüstü yakalanmış bir küçük hırsız olduğumdu. Amca bey beni kalabalığın arasından itelerken çevredekilerden kiminin ne çalmış, pek de küçük ama malın gözü olduğu yüzünden okunuyor değil mi diye söylendiklerini duydum. Öylesine ki iyi yürekli, tatlı görünüşlü bir adam bana Hücremde Okuyacağım adlı bir kitapçık bile uzattı. Kitabın kapağındaki tahta basması resim sosis salkımı gibi zincirlerle bağlanmış canavar yüzlü bir delikanlıyı gösteriyordu. Şu adliye garip bir yer doğrusu diye içimden geçirdim. Kat kat bölmeleri kilise bölmelerinden daha yüksekti. Seyirciler bunların üstlerinden sarkmış aşağısını seyrediyorlardı. Yüce yargıçlarsa, hele bir tanesinin saçları pudralıydı bile, kollarını önlerinde kavuşturup arkalarına yaslanmış dinleniyor, enfiye çekiyor, uyku kestiriyor, bir şeyler yazıyor, gazetelerini okuyorlardı. Duvarlarda ise parlak kara portreler vardı. Benim sanatla ilişkisi olmayan gözlerime bunlar balçıkla alçıdan yapılmış gibi göründü. İşte burada bir köşede benim sözleşme kağıtlarım yasal olarak imzalandı, tanıklar huzurunda mühürlendi, ben de Joe'nun yanına resmen çırak girdim. Bu arada Bay Pambukuk elini yakamdan hiç çekmedi. Sanki aslında dar ağacına gidiyorduk da yolda ufak tefek birkaç gerekçeyi yerine getirmek için bir dakikalığına uğrayıvermiştik buraya. Yine dışarı çıktık. Benim ortalık yerde işkenceye çekileceğimi umarak bekleşmekte olan sokak çocuklarını başımızdan savdık. Çocuklar çevremdekilerin aslında beni kollayan birer akraba olduklarını anlayınca pek bir düş kırıklığına uğramışlardı doğrusu. Bu arada kesedeki 25 altın ablamı öyle bir coşturmuştu ki hiç ummadığımız bir sırada elimize geçen bu paranın birazıyla hem de ille mavi domuz hanında bir güzel yemek yiyelim diye tutturmuştu. Amca beyin de ille faytonuyla giderek karı koca Hubble'ları ve Bay Wopples'ı da alıp getirmesine direniyordu. Böyle yapılmasına karar verildi. Ben de sıkıntılı mı sıkıntılı bir gün geçirdim. İlkin, akıl erdiremediğim bir nedenden ötürü herkes benim kendilerine yük olup ağızlarının tadını kaçırdığımı doğal sayar gibiydi. Bu yetişmezmiş gibi durup durup, daha doğrusu konuşacak başka laf bulamayınca bana dönerek sen neden hiç eğlenmiyorsun diye soruyorlardı. O zaman da bana sıkıntıdan patlamakla birlikte eğleniyorum demekten başka ne kalıyordu? Ama ne yapalım, büyüklerim de onlar. Tutumları ona göreydi. Bunun da ellerinden geldiğince tadını çıkarıyorlardı. Bugünkü mutlu olayların büyük gönüllü mimarı durumuna yükselmiş olan Pambulkuk şarlatanı hiç utanmadan masanın baş köşesine kurulmuştu. Oradan bir ifrit kıvancıyla herkese muştu verir gibi benim bundan böyle iskambil oynar, sert içki içer, gece geç saatlerde sokaklarda dolaşır, kötü arkadaşlar edinir, kısacası herhangi bir serserilik yaparsam hapse atılabileceğimi bildiriyordu. Sözleri daha iyi anlaşılsın diye beni yanı başındaki sandalyeye çıkartıp ayakta durdurttu. Dinleyenler benim bundan böyle kendimi itliğe kopukluğa vurmamın, sözleşme kağıtlarımın özü gereğince kaçınılmaz bir şey olduğunu sanırlardı. Büyük şölenden aklımda kalan öbür şey de beni uyutmayışları. Ne zaman başımın önüne düşmeye başladığını görseler hemen dürtüp uyandırarak eğlen eğlen demeleridir. Bir de Bay Wopples yemeğin sonlarına doğru bize Collins'in kasidesini okudu. Kana bulanmış kılıcını gök gürültüleri arasında öyle bir hışımla savurdu ki garsonlardan biri yanımıza yanaşarak aşağıdaki sayı müşterilerin saygılarını sunarak burasının kupa meyhanesi olmadığını bildirdiklerini haber verdi. Dönüşte hepsinin keyfi yerindeydi. Hep bir ağızdan neşeyle "Ey nazlı Dilber'i" söylediler. Bay Vopus baso rolünü üzerine almıştı. Bu türkünün utanmadan herkesin özel yaşamına burnunu sokarak üst üste sorular soran öncüsüne o gümbür gümbür sesiyle "Ak saçları tel tel uçan benim işte, haç yolunda en yorulan benim işte" diye yanıtlar yetiştiriyordu. En sonunda odacıma kendimi attığım zaman gerçekten bitkin durumda olduğumu anımsıyorum. Bir de içimde Joe'nun mesleğini sevmeyeceğime beni inandıran bir ses vardı. Bir zamanlar çok sevmiştim bu mesleği. Ama o zamanlar bu zaman değildi artık. 14. İnsanın kendi evinden utanması ne acıdır. Kim bilir, ortada kapkara bir nankörlük söz konusudur belki de. O zaman bu acı duygular nankörlüğün hak ettiği ceza sayılabilir. Gene de utanç duygusunun zehir gibi apacı olduğunu ben çok iyi bilirim. Ablamın huysuzluğu yüzünden hiçbir zaman evimde %100 rahat edememiştim. Gene de Joe'nun varlığıyla kutsandığı için bu eve kendi yuvam gözüyle bakmış, üstünlüğüne inana gelmiştim. Konuk odasının dünyanın en şık salonu olduğuna inanırdım. Ön kapı ise Tantana Tapınağı'nın açılışında horozlar kurban edilen gizemli yüce kapısı. Mutfağımızın göz kamaştırıcı bir yer değilse bile bizi en yakınlarımızı barındıran sıcak bir köşe, dükkandaki örs ateşinin ise insanı erkekliğe, bağımsızlığa götüren ışıklı bir yol olduğuna inanırdım. Oysa şimdi bunların hepsi gözüme kaba saba görünüyordu. Miss Havisham'la Estella'nın bu evi görmelerine ölürdüm de razı gelmezdim. İçimi zehirleyen bu nankörlüğün kaçta kaçı kendi suçumdu, kaçta kaçı Miss Havisham'la ablamın. Ne benim için ne de başkaları için önemi yok artık. İyi, kötü, doğru, yanlış ne çıkar? Olan olmuştu bir kez. Bir zamanlar kollarımı sıvayıp da Joe'nun çırağı sıfatıyla demirci dükkanına girdiğim zaman anlı şanlı, mutlu bir insan olacağıma inanırdım. Şimdi düş gerçekleşmişti ya, ben yalnızca ocakta yaktığımız ufak kömür parçalarının tozuyla kirlendiğimi düşünüyordum. Bir de aklımdan bir gün bile çıkmayan anılar yükünün ağırlığı yanında örsün tüy gibi hafif kaldığını. Daha sonraları da yaşantımın üstüne bütün renkleri, kıvançlarla mutlulukları bir süre için kapatan, ortada diz sıkıp dayanmanın donukluğu dışında hiçbir şey bırakmayan kara bulutlar indiği olmuştur. Hangimize olmaz ki? Gel gelelim ömrüm boyunca üzerime inen bulutların en karası, en ağırı, Joe'nun çırağı olarak önümde uzanan bomboş yola ilk adım attığım zaman günlerimi saran bulut oldu. Çok daha sonraları pazar akşamlarında ortalık kararırken kilise mezarlığına gidip kendi yaşantımla o esintili batakların görünümünü karşılaştırdığımı anımsıyorum. İkisinin de nasıl dümdüz, ıssız uzandıklarını, ikisinin de gölgeli bir bilinmezliğin sonra da dalgaların arasında eriyip gittiklerini düşünerek aralarında bir benzerlik bulurdum. İşe ilk girdiğim günde içim tıpkı böyle bu sonraki zamanlarda olduğu gibi bir karamsarlıkla, umarsızlıkla doluydu. Ne var ki çıraklığım süresince bundan Joe'ya hiç söz etmediğimi bilmek beni sevindiriyor. Bu konuda beni sevindiren, kendi kendimden utandırmayan tek şey de budur zaten.